Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Hordad 1400, Hicri Kameri 4 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 15 Haziran 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da 13. Cumhurbaşkanlık seçimleri ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, halkın seçimlere katılma davetini yeni bir dönem için geniş kapsamlı cihat olarak nitelendirdi. NATO liderleri nükleer anlaşmaya destek verdiler. İran Dünya Korona Aşısı Üreticileri Kulübü'ne katıldı. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 600 bine dayandı. Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda NATO'nun sınırları olduğunu söyledi. Her yıl 8 bin kadın ve her 5 dakikada bir Yemenli çocuk ölüyor. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclis Başkanı, halkın seçimlere katılma davetini yeni bir dönem için geniş kapsamlı bir cihat olarak nitelendirdi. İrna'ya göre İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf dün attığı tweette şunları yazdı. Taşlaşmış bir bakışla insanların varlığına inanmayanların veya benzeri şekilde insanlara muamele edenlerin görüşleri, İmam Hümeyni'nin ve İslam İnkılabı rehberinin görüşleri ve İslam İnkılabı'nın ilkeleriyle bağdaşmaz. İslami Şura Meclis Başkanı ayrıca şöyle dedi. Cumhuriyet İslam sisteminde dinimizden doğmaktadır ve katılma daveti ise bir cihattır. İran'ın 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran tarihinde yapılacaktır.
20.500'den fazla üniversite hocası İslami İran halkını seçimlere mümkün mertebe yüksek oranda katılmaya davet etti. Üniversite hocalar tarafından yayınlanan ortak bildirdi. Bugün İran'ımız giderek artan bir şekilde dış tehditlerle ve diğer yandan ekonomik ve geçim sorunlarıyla ve inkılabın bazı hedeflerine ulaşmamasıyla karşı karşıyadır. Önde gelen krizlerin üstesinden gelmek ve ekonomiyi onarmak için empatiye, milli kaynaşmaya ve seçimlere maksimum katılıma her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var cümlesine yer verildi. Bildirdi. Ayrıca şöyle denildi. Biz ülke üniversitelerinin hocaları, ülkenin ekonomi ve siyaset alanında karşılaştığı zorlukları ve eksiklikleri bilerek adayları adalet, ahlak ve dürüstlüğü gözetmeye davet ederken, Büyük İran milletinden seçimlere maksimum düzeyde katılmalarını, halkın desteğiyle istikrarlı bir hükümet çağrısı yapıyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan İranlıların büyük oranda sandıkta bulunmasını kolaylaştırmak için önceki dönemlerden farklı programlar hazırladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Farazmen, muhabirimize verdiği demeçte bu seçim döneminde İranlıların sandıktaki katılımı arttırmak ve kolaylaştırmak için sandıkların önceki dönemlere göre daha da arttırıldığını ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde 7 sandıkta oy kullanma imkanının hazırlandığını söyledi. İran Büyükelçisi, bu seçim döneminde Türkiye'de yaşayan İranlıların oylarını kullanmaları için Ankara'daki İran Büyükelçiliğinde 1, İstanbul'da 2, Trabzon, Erzurum ve İzmir'de 1'er ve Antalya'da 1 seyyar sandık hazırlandı dedi. Türkiye'de koronadaki koşullara ve alınması gereken önlemlere değinen İran Büyükelçisi, İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sağlık kurallarına göre yerel saatle 8-18 saatleri arası yapılacağını da sözlerine ekledi.
NATO üyesi devletlerin liderleri dün yaptıkları açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupa ülkelerinin uluslararası anlaşmaya olan bağlılığından bahsetmeksizin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeleri desteklediler. İran Genç Muhabirler Kulübü Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuzey Atlantik Örgütü'ne üye 30 ülkenin liderleri nükleer anlaşmayı canlandırmak için Viyana'da devam eden görüşmeleri desteklediklerini belirttiler. NATO'da bir kopyası yayınlanan bildirde, bizler NATO üyeleri olarak Amerika ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi için yapılmakta olan müzakerelere destek veriyoruz denildi. Amerikan Başkanı Biden yönetimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia ederken, Biden yönetimi bu zamana kadar bu konuda olumlu bir adım atmış değil. Cumartesi günü Amerikan yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşü konulu müzakerelerin 6. turu Viyana'daki ortak komisyonda yeniden başladı. Washington, İran'a yönelik yaptırımları ancak iki tarafın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde kaldırmaya istekli olduğunu bildirirken, onun bu iddiası Amerikan taahhütlerinin bir şekilde İran tarafından doğrulanabilir olması gerektiği yönündeki açıklama zamanında geliyor. İran, Amerika'nın taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanması için 3 ve 6 aylık bir sürenin test edilmesi gerektiğini bildirmekte.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki eski büyükelçisi, Washington'un nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerini eleştirdi. Fars Haber Ajansı'na göre işgalci Siyonist rejime desteğini sürdürdüğünü duyurmak için işgal altındaki Filistin'e giden Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki eski büyükelçisi Nikki Haley, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda herhangi bir görüşme yapılmaması gerektiğini söyledi. Bu arada Viyana merkezli uluslararası kuruluşlarda Rusya temsilcisi Mihal Ulyanov, Twitter mesajında Rus ve Amerika diplomatik misyonlarının nükleer anlaşmayı canlandırma ve Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürme adımlarını görüşmek üzere dün bir araya geldiklerini yazdı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzadeh, Viyana'da yaşananlar nükleer anlaşmanın dönemsel olarak bir komisyonudur. Hedef Amerika'nın 2231 sayılı bildiriye ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir dedi.
İran Gıda ve İlaç İdaresi Sözcüsü İran'ın Dünya Korona Aşısı Üreticileri Kulübü'ne katıldığını duyurdu. Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada İran'ın kendi üretimi olan bereket aşısı için acil lisans verilmesine atıfta bulunarak İran, korona aşı üreticileri kulübüne katıldı, dedi. Cihanpur, İran, İngiltere, Hindistan, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri aşı üreticileri kulübünün üyeleridir, dedi. Dün İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran korona aşısı COV, İran bereketi kullanmak için bir lisans verildiğini duyurmuştu. İranlı bilim insanları ve uzmanlar Amerika'nın uyguladığı acımasız ve insanlık dışı yaptırımlara rağmen koronavirüsüne karşı çeşitli aşı türleri geliştirmeyi başardılar.
Amerika'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 599.769'a çıktı. Kaliforniya 3.801.000'i aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer aldı. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre virüs tespit edilenlerin sayısı 4.520 artışla 33.462.314'e yükseldi. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplam 599.769 olarak kayıtlara geçti. Kaliforniya 3.801.000'i aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2.977.000'den fazla vakayla Texas ve 2.332.000'in üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da Kaliforniya 63.193 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53.549 ve Texas'ta 51.929 olarak kayıtlara geçti. Amerika'da COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre 173 milyondan fazla kişi ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.
Öte yandan Türkiye günlük koronavirüs tablosunda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219.290 COVID-19 testi yapıldı. 5.626 kişinin testi pozitif çıktı. 74 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 929 oldu. 4.585 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.206.836'ya yükseldi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada işçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun ifadelerini kullandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde ise 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.
İran'ın Cebrail adlı kısa filmi Yunanistan'da İskenderiye ve Türkiye'de Sultanbeyli Kısa Film Festivallerine katılmayı başardı. İRNA Ajansı'na göre yapımcısı Yusuf Karger'in kısa filmi Cebrail, Yunanistan'da düzenlenecek 7. İskenderiye Kısa Film Festivali'nin yarışma bölümünde yer alacak. Kısa film, belgesel ve animasyon dallarında yarışan festivalde Cebrail, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Polonya, İtalya, Amerika ve Belçika'dan filmlerle kısa film yarışmasında rekabet edecek. Festival 1-4 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın İskenderiye kentinde gerçekleşecek. Cebrail ayrıca 15-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sultanbeyli Festivali'nin yarışma bölümünde Polonya, Fransa, Şili, Türkiye ve Ürdün'den filmlerle de yarışacak. Cebrail zor durumlarda aşk ve inanç ve vicdan arasında karar vermek zorunda kalan bir babayı konu ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Biden NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Biden görüşmeye ilişkin çok iyi bir toplantıydı değerlendirmesiyle bulundu. Taraflar arasındaki görüşme 40 dakika sürdü. Biden, Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Görüşmeyi takip eden Ben Sıra'ya akredite muhabirlerin bildirdiğine göre Biden'in görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin çok iyi bir toplantıydı yorumunda bulundu. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ise toplantının samimi ve yapıcı geçtiğini aktardı. Görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri ve işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık diyen Erdoğan, önümüzdeki dönemde işbirliğimizi artıracağız, çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersi işbirliği alanlarının daha zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz dedi. Amerikan Başkanı Biden de ayrıca düzenlediği basın toplantısında Erdoğan ile pozitif ve üretken bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şu sözleri kaydetti. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip, ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek, Amerika ve Türkiye olarak büyük gelişme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bilindiği gibi Türkiye-Amerika ilişkileri son birkaç yıldır Amerika'nın PKK ve diğer Kürt gruplara yardım etmesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması başta olmak üzere birçok konuda derin ihtilaflardan dolayı gergin.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyor, adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi mesajında düzenlenen Brüksel Forumunda istikrara katkı başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu. Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini işaret etti. Erdoğan konuşmasının bir diğer yerinde ise şöyle dedi: "Sınır ötesi operasyonlarımızda 4000'e yakın DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır."
Terör rejimi İsrail'de başbanlık görevini kaptıran Benjamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili sürecinin hızlanacağı, buna karşılık tutuklanmaktan kurtulmak amacıyla yeni hükümeti devirmek için tüm siyasi tecrübesini ortaya koyacağı ifade ediliyor. Terör rejimi İsrail Meclisi'nde yapılan oylama sonucu Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Gelecek Var Partisi lideri Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti 120 sandalyeli mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle güven oyu aldı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Kudüs'te kışkırtıcı bayrak yürüyüşünün Filistin direniş gruplarının uyarılarına rağmen yeni Tel Aviv kabinesi tarafından onaylanması ardından işgal altındaki Filistin'de Amerika vatandaşlarını uyardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Kudüs'te Amerika Büyükelçiliği tarafından yayınlanan bir bildiride Salı günü tüm personelin, diplomatların, ailelerinin ve diğer vatandaşlarının Mescid-i Aksa'da dahil olmak üzere işgal altındaki Kudüs'ün eski bölümüne girmelerinin yasaklandığını duyurdu.
Iraklı kaynaklar bu sabah Amerikan terörist ordusu 2 lojistik konvoyunun Irak'ta hedef alındığını bildirdiler. Irak'ta Amerikan konvoyları ve askeri üslerine son aylarda saldırılar ciddi şekilde artış kaydetti. Irak'ta halk ve siyasi parti ve grupların çoğu Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bir mitingde Suudi Koalisyon Yemen'e yönelik saldırılarının ve ülkenin kuşatmasının felaket sonuçlarını açıkladı. Kuşatmanın sonuçlarından birinin her 5 dakikada bir çocuğun ve her yıl yaklaşık 8 bin kadının ölmesi ve 2,6 milyon çocuğun yetersiz beslenmesinden acı çektiğini söyledi.
Mısır'da hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed El-Biltacı ile Müslüman Kardeşler liderlerine Saffet Hicazi'nin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası onandı. Mısır'da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Batı'nın desteğiyle 2014 yılında Mısır'da iktidara geldiğinden beri muhalefeti bastırma politikası sürdürüyor. Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mısır'ın Sisi'nin Cumhurbaşkanı döneminde insan haklarını göz ardı ettiğini bildirmişti.
Ve Amerika'nın Texas eyaletinde küçük uçak iniş sırasında düştüğü kazada bir kişi hayatını kaybettiği 5 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimiz burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Erakçı'nın mesajı, Bercam'ın nükleer anlaşmanın canlanmasındaki sorunlar ve engeller başlığını taşıyor. İranlılar bir gün bile olsa yaptırıma maruz kalmamalı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Viyana müzakerelerinde İran'ın baş müzakerecisi Seyit Abbas Erakçı pazar akşamı Twitter üzerine paylaştığı mesajda bu konuya vurgu yaparak son 3 senede Amerika dünyanın her bir yerinde tüm İranlılara kendi illegal ve vahşi yaptırımlarını uyguladı cümlesine yer verdi. Irakçı mevcut Amerikan yönetiminin 144 günlük çalışma döneminde insanlığa karşı bu cinayetlerin ortağı olduğunu sözlerine ekledi. Bercam nükleer anlaşmasının canlandırılması ve Amerikan yaptırımlarının iptali ve muhtemel geri dönüşü hedefiyle İran ve 4+1 grubu arasındaki 6. tur müzakereler cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi. Söz konusu müzakerelerin hedefi nükleer anlaşmanın ihya edilmesi konusunda kesin ve garanti edilmiş bir karara varmaktır. Fakat buna rağmen mevcut durum ve kanıtlar bu hedefe ulaşmak için hala uzun bir mesafenin olduğunu gösteriyor. Gözlemcilere göre Amerika'nın girişimlerinin denetlenmesine ilaveten teknik, hukuksal ve siyasi meselelerin var olması, çözülmesi zaman alacak karmaşık sorunlardan yalnızca bazılardır. Beyaz Saray tarafından bazı yaptırımların iptal edilmesi, buna karşılık Biden takımının diğer bazı yaptırımları uygulamaya devam edilmesindeki ısrarı, müzakerelerde yaşanan ilerlemelere rağmen nükleer anlaşmanın ihya edilmesinin zor görünmesine sebep olmakta. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Komitesi'nde sunduğu son raporunda Tahran ve Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde bile yine Amerika'nın Tahran'a yönelik yüzlerce yaptırımının devam edeceğini açık bir dille bildirdi. Blinken'in söz ettiği yüzlerce yaptırım bir haber sitesinin yakın tarihli raporunda yayınlandı. Rapora göre 1600 yaptırımdan şu ana kadar 700'ü kaldırılan ve gerisi yürürlükte olan katsayla ilgili yaptırımlardır.
Viyana müzakerelerini ciddi bir sorunla karşılaştıran diğer mesele ise Amerika Kongresi'nin Beyaz Saray'a karşı güç gösterisinde bulunmasıdır. Kongre temsilcileri geçen yıl Joe Biden iş başına gelmesinden itibaren hükümetin kolayca anlaşmaya geri dönmeyeceğini defalarca gösterdi. Bu konudaki belirsizlik, Amerika'nın İran'a karşı yaptırımları sürekli ve kalıcı olarak kaldıracağının beklenmemesi gerektiği düşüncesini güçlendiriyor. Bercam Anlaşması'nın ihya sürecinde senatörlerin en son sabotajı, Politico dergisinin Cuma günü 6. tur müzakereleri eşiğinde belirttiği üzere gerçekleşti. Buna göre Amerikalı senatörlerden bazıları, İran ile varılacak muhtemel her türlü anlaşmanın kongrede onaylatılmasını gerektiren bir tasarıyı onaylamaya çalışıyorlar. Politico dergisi haberin devamında söz konusu tasarının her türlü anlaşmanın canlandırılmasını tehlikeye attırabileceğini yazdı. Amerika yönetimleri son 10 yıllarda uluslararası anlaşmalardaki sorumlulukları ve görevlerine pek de fazla bağlı olmadıklarını defalarca ispatladılar. Bunun en son örneği ise eski Amerika hükümetinin Bercam gibi birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesidir. Washington Post gazetesi ilgili haberinde İran'ın Bercam Anlaşması'nın diğer tarafları ile görüşmelerini işaretle Viyana müzakerelerinin 6. turunun devam etmesine rağmen Biden yönetiminin müzakerelerin başlamasından bu yana şimdiye kadar nihai bir anlaşmaya yakın olup olmadıklarından hala emin olmadığını yazdı. Yapılan görüşmeler tüm engellere rağmen birçok ihtilafın çözülmesine ortam sağladı. Fakat hala geriye bir soru kalıyor. Acaba İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri eşiğinde bir sonraki müzakere turu, Bercam'ın canlanmasıyla sonuçlanacak son tur görüşmesi mi? Mevcut durum Amerika'nın, İran'ın Trump'ın başkanlığı sırasında uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına dair taleplerinden çok uzakta olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle daha önce yaşanan ahde vefasızlıklar ve eski sorumluluklarının nihai ihlali nedeniyle Amerika'ya yönelik derin bir güvensizlik mevcuttur. Bu yüzden her şeyden önce Washington tüm yaptırımları iptal etmek gibi güven veren tüm girişimlerde bulunması ve İran İslam Cumhuriyeti de bunun doğruluğunu denemeli. Ardından İran Bercam Anlaşması'ndaki tüm taahhütlerine geri dönecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz bitmeyen tartışmalar ile 12 yıllık Netanyahu Başbakanlığı'nın sonu başlığını taşıyor. Siyonist İsrail rejimi parlamento oturumu yeni kabineye güven oyu vermek için toplandı ve Netanyahu'nun iktidardan alınmasıyla sonuçlandı. Aslında 13 Haziran İsrail Meclis toplantısını söyleyecek birçok sözü var. 2009 yılına itibaren İsrail rejiminde başbakan olan Netanyahu, geçen gün 12 yılın ardından hala iktidarda kalmaya ve yeni kabinenin kurulmasını engellemeye çalıştı. Netanyahu'ya destek verenler mecliste kargaşa başlatarak Likud Partisi liderinin görevden alınmasına engel olmaya çalışmak için son kozlarını oynadılar. Ama meclis başkanı onlardan birçoğunu oturumdan çıkarttı. Netanyahu'nun kargaşa ve tehdit lobileri sonuç vermedi ve en son kendisi üzgün bir şekilde başbakanlık kürsüsünü Naftali Bennett'e bırakmak zorunda kaldı. Bu arada Netanyahu ve destekçilerinin meclis içinde ve dışındaki davranış şekli Amerika'da Ocak 2021'de Trump destekçilerinin kongreye saldırmasına çok benziyordu. Bu davranış modeli ise demokrasi ve iktidarın, barışçıl devirin Trump ve Netanyahu gibi kişilere anlamsız olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bu davranış modeli söz konusu kişilerin kendi siyasi şiddetleriyle diğer ülkeleri nasıl bedeller dayattığını ve dünya güvenliği için ne kadar sorun ve tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Bir diğer konu ise Netanyahu'nun kendi konuşmalarıyla ve özellikle yakında tekrar iktidara döneceğine dair tehditleriyle İsrail toplumuna ve siyasi rakiplerine iki mesaj iletmeye çalışmasıdır. Birincisi, Netanyahu ve müttefiklerinin yeni kabineyi dağıtmak için her şey yapabilecekleri mesajıdır. İkinci mesaj ise her ne kadar Netanyahu tekrar iktidara geri döneceği vaadinde bulunsa bile yine İsrail mahkemesindeki yolsuzluk dosyalarından endişeli olmasıdır. Son iki yılda Netanyahu'nun başbakanlık görevini kaybetmek istememesinin sebeplerinden biri de yolsuzluk dosyaları sebebiyle hapse atılmaktan duyduğu korkudur.
Bir diğer konu ise İsrail parlamentosunun en önemli özelliği çok kırılgan olan yeni bir kabinenin iş başına gelmesine tanıklık etmesidir. Naftali Bennett, sol, ılımlı ve Arap Parti temsilcilerinden oluşan bir kabinenin başkanlığını üstlenmiş. Üstelik bizzat kendisi de aşırı sağ Yamina Partisi'nin liderliğinde bulunuyor. Şimdiye kadar İsrail rejiminde bunca renkli ve karşıt eylemlerde olan kişilerden oluşan bir kabineye rastlanmamıştı. Tabii ki başbakanlık görevi de dönemsel olarak Bennett ve Yair Lapid arasında yürütülecektir. Böylece Lapid, Kasım 2023'te bu görevi Bennett'e devredecek. Hatta Dışişleri Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar bile dönemsel olacaktır. Tabii ki bu durum sağcı Bennett ve solcu Lapid arasında güvensizliğe sebep olabilir. Tıpkı geçen sene Netanyahu ve Gantz arasında yaşanan durum gibi. Diğer yandan bu durum Siyonist rejimde yeni kabinenin sırf Netanyahu'dan geçiş kabinesi olarak adlandırılabilmesidir. Zira işgal topraklarında istikrarın oluşması yönünde güçlü bir kabine olamaz. Netanyahu da geçen gün bu konuya değindi. Buna ilaveten yeni kabine sadece tek bir oy farkı ile kuruldu. Öyle ki mecliste sadece 60 temsilci yeni kabineye güven oyu verirken 59'u hayır oyu kullandı. Bu da yeni kabine muhaliflerinin birleşik ve çok olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sadece tek bir partinin koalisyon hükümetinden çekilmesi ise hükümetin düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden geçen günlerde Siyonist rejim meclisinde yaşanan görüntüler ve kabinenin kırılganlığı nedeniyle yeni kabinenin uzun ömürlü olacağı beklenilemez. Böylece yine erken meclis seçimlerinin düzenlenmesi ise şaşırtıcı olamayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordak 1400, Hicri Kameri 4 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 15 Haziran 2021 Salı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Ordak 1297'de önde gelen alim ve mücahit Ayetullah Seyyid Mustafa Müştehidi Kaşani vefat etti. İran'ın Kaşan kentinde dünyaya gelen Kaşani eğitimini tamamlamak için İsfahan kentine, ardından Irak'ın Necef-i Eşref kentine gitti. Nihayet içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Kaşani şiirde büyük bir kabiliyete sahipti ve Farsça ve Arapça şiirler söylerdi. Ancak onun en büyük özelliği zorbalık ve zulüm ile mücadele etmesi ve adalet talep birisi olmasıydı. Bu önde gelen mücahit İran'da istibdat muhalifiydi ve Meşrutiyet İnkılabı'nın taraftarı sayılırdı. Ve İngilizler ve Rusların İran ve Irak'taki müdahaleci girişimlerine karşı mücadele sürecini başlattı. Ayetullah Kaşani 1. Dünya Savaşı ve İngilizlerin Irak topraklarını işgal etmeleri sırasında diğer din alimleriyle birlikte cihat fetvası vermenin yanı sıra savaş cephelerinde sultacı ve zorba güçlere karşı daima aktif girişimlerde bulunuyordu. Ayetullah Kaşani'nin oğlu olan Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Kaşani ise babasından etkilenerek İngiliz sömürgeciliği başta olmak üzere İran'da petrol sanayisinin millileştirilmesi sırasında önde gelen mücadelecilerden biriydi. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Ordak 1399'da İran'ın ünlü tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusu Muhammed Ali Keşaverz 90 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1309'da İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Muhammed Ali Keşaverz, Tahran'daki Oyunculuk Meslek Lisesi ve Dramatik Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştu. Hicri Şemsi 1339 tarihinden itibaren sanatsal faaliyetlerini violon yapımcısı Koremona adlı tiyatro sahnesine çıkmasıyla başlayan Keşaverz, Hicri Şemsi 1343'te sinemadaki sanat hayatına ayak bastı ve bundan sonra birçok filmde önemli rollerle oyunculuk hayatını sürdürdü. Keşaverz İranlı önde gelen film yapımcısı Ali Hatemi'nin yaptığı Ana adlı filmde başrolde oynamakla ilk erkek oyuncusu olarak Simorgh ödülünü kazandı. İran İslam Cumhuriyeti Sanat ve Kültür alanında birinci derece ödüle layık görülen Keşaverz, İran'ın tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında en iyi ve en kıdemli oyuncu olarak yad edilmektedir. Yıl önce bugün 15 Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında Şanghay İşbirliği Teşkilatı anlaşması imzalandı. Bu teşkilatın taşıdığı hedef üye ülkeler arasındaki kültürel, iktisadi ve güvenlik ilişkilerinin artırılmasıydı. Şanghay örgütünün geçmişi 1996 yılına kadar dayanıyor ve Özbekistan hariç bu örgüte üye ülkeler kendi ülkelerindeki uzun sınırlarda güvenliğini artırılması amacıyla Şanghay 5 adlı anlaşmanın altını imzaladılar. Bu anlaşma eski Sovyetler Birliği'nin çöktüğü bir sırada imzalandı ve Amerika o dönemde Orta Asya ülkelerine nüfuz etmeye çalışıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
Peker'den saatler sonra ilk paylaşım. Yetkililer birçok suikast ihbarını iletti.
Yeni Asya.
Yolsuzluk dalgasında da dibe vurduk.
Milli Gazete.
Katil Netanyahu dönemi kapandı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Alev Coşkun 13 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde suskunluk politikası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolar devam ediyor. Ancak Türkiye'de sorumlular düzeyinde bir suskunluk yaşanıyor. Erdoğan susuyor, Adalet Bakanı susuyor, yandaş basın susuyor, Demirören grubu susuyor, Ziraat Bankası susuyor, savcılar harekete geçemiyor. Mecliste inceleme komisyonu kurulmasına AK Parti ve MHP birlikte karşı çıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özetle Peker'in iddiaları 9 videoyu buldu. Konuşmaların üzerinden 42 gün geçti ama tüm yetkililer ve tüm sorumlular susuyor. Bu dönem Türk siyasal yaşamında suskunluk politikası dönemi olarak anılacaktır. Geçen haftaki pazar yazımda Peker'in videolarında ortaya attığı iddiaların özetini vermiştik. Ancak Peker yeni iddialar ortaya koymayı sürdürüyor. Burada önemli bir toplumsal durum var. Videoların izlenme sayısı 100 milyonu geçti. İçişleri Bakanı Soylu, Habertürk ekranında yaptığı açıklamalarda 17-25 Aralık 2015'ten ve AKP'li İçişleri Bakanı Güler'in oğlunun evinde bulunan para kasalarından söz etmişti. Böylece İçişleri Bakanı açıkça Erdoğan'a yönelik tehdit politikası uyguluyordu. Soylu son olarak mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet alan bir AKP üst düzey yöneticisi, eski bir milletvekilinden söz etti. Soylu'nun bu iddialarını onaylamayan Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'nı yakında görevden alacağı belirtiliyor. En önemli siyasal olay HDP'nin kapatılması konusudur. Parti kapatmanın ne demek olduğunu en iyi AKP bilir. Bugüne kadar siyasi partiler kapatıldı. Sonuç ne oldu? Yeni partiler kuruldu ve kapatılan partilerin oy kitleleri daha da güçlendi. Kapatılsa bile zaten hazır olan yeni bir parti HDP'nin kaldığı yerden faaliyetine devam edecektir. HDP'nin içinde teröre bulaşan siyasetçiler varsa bunlar hakkında dava açılmalıdır. Parti kapatmak çözüm değildir. HDP'nin kapatılmasını MHP istiyor. Aslında AKP üst düzey yetkilileri kapatma davasını istemiyorlar. MHP adeta parti kapattırarak HDP'nin güçlenmesine yardımcı oluyor. Öte yandan çete liderlerinin söyledikleriyle ilgili herhangi bir hukuksal girişim yok. Ama ilk soruşturma Cumhuriyet'e açıldı. Neden? Çünkü Cumhuriyet halkın haber alma hakkını koruyarak doğru ve belgeli haberleri korkmadan veriyor. Erdoğan geçen salı günü AKP grup toplantısında suçlamalara karşı bir açıklama yapmak yerine CHP'ye saldırmayı tercih etti. Bir suç örgütü liderinin iftiralarına cevap vermeye değmez. Bunları meclise taşımak üzüntü vericidir. Biz bu iftiralarla mı uğraşacağız dedi. Ancak ortaya atılan iddialar doğrudan AKP'yi ilgilendiriyor. Belirtildiği gibi AK Parti Merkez Karar Organı üyesi eski milletvekilinin mafyadan 10 bin dolar rüşvet aldığı ve bu paraları her ay aldığı belirtiliyor. Konu İçişleri Bakanı'nı aşıyor, Meclis Başkanı'na geliyor. Meclis Başkanı İçişleri Bakanı'nın savcıya gidip bilgi vermesini, ayrıca durumu resmen Meclis Başkanı'na bildirmesini istiyor. Konu parti içi bir olay olmanın ötesine geçmiş bulunuyor. Somut iddialardan birisi de eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Ekrem Yıldırım'ın Venezuela seyahatidir. Bu yolculuk için COVID-19 test kiti götürdü, bavulla maske götürdü söylemleriyle çocuk kandırır gibi ortaya atılan yanıtlar gerek halk kitlelerini gerekse AKP milletvekillerini tatmin etmiyor.
Thank you.
Mehmet Kara 13 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Doyurmak Kimin Görevi?" başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasette son günlerde yapılan öyle tartışmalar var ki hayretler içinde kalmamak mümkün değil. Türkiye dünya ile birlikte bir yandan pandemi musibetiyle uğraşırken aşılama yapılıyor. Gözükse de özellikle 17 günlük tam kapanmada yeteri kadar aşılama yapılamadığı için hem vefatlar hem vaka artışları hem de ağır hasta sayısında beklendiği ölçüde gerileme yaşanmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Toplumsal büyük bir kesimi açlık sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk sınırının üzerinden maaş alanların sayısı %40'ların üzerinde. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun hesaplamalarına göre açlık sınırı 3.414, yoksulluk sınırı 11.680 lira. Buna göre açlık sınırı 2828 TL olan asgari ücretin 588 TL üzerine çıktı. Öğrencilerin KYK borçlarından tutun da vatandaşların TOKİ olan borçlarına kadar insanlar bankalarda borç batağına girdi. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün çıkardığı borç karnesi ekonomideki kara tabloyu gözler önüne seriyor. Çiftçilerin kamu ve özel bankalara kredi borçları toplamı 2011 yılında 31,2 milyar TL'den 2021 yılında 140 milyar TL'ye yükseldi. Binlerce çiftçinin tarlasına, traktörüne ve hayvanlarına haciz konuldu. 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas ederken son 2 yılda toplumda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapattı. Ekonomide tablo böyleyken siyasetçilerin tartışmalarına bakıldığında sorunun çözümünden öte adeta birbiriyle didişmekle meseleye bakmaları ise ibretlik. Akşener'den hemen sonra grup toplantısı yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı geçen hafta söylediği cümleler gibi bu toplantıda da söylediği ifadeler daha uzun yıllar konuşulacak türden oldu. Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin sözleri artık sözün bittiği yer olarak değerlendirilirken söyleyecek söz kalmadı. Aç olarak dolaşanları doyurun sözü siyasi literatüre bu tartışmada siyaset tarihine geçmiş oldu. Muhalefet ve sosyal medyada insanlar bu sözle ilgili sert cevaplar verirken ilk akla gelen soru insanları doyuracak olan icranın başı olan hükümet mi yoksa muhalefet mi oldu? Bütün bu tartışmalar erken seçim tartışmalarına da hız verecek gibi görünüyor. Çünkü artık söz bitti.
Esfender Korkmaz 13 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yoksulluk diz boyu" başlıklı yazısına yer veriyor. Muhalefetin vatandaş aç tepkisine AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Nankörlük etmeyin" diye cevap verdi. Birkaç ay önce de Cumhuriyet'te şu haber çıkmıştı. Dünya Bankası'nın Aralık ayı verilerine göre Türkiye'de 1,5 milyonluk yeni bir yoksullar katmanı oluştu. Türkiye'de yoksul hanelerin oranı %10,4'ten %14,4'e çıktı. Oluşan yeni 1,5 milyonluk yoksulluk katmanı içinde yer alanların %23,4'ü herhangi bir sosyal yardım almıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salgınla ilgili olarak Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir demişti. Söylediklerine ve dünya kalkınma verilerine bakarsak siyasi iktidarın halktan ayrı bir hayat yaşadığı ve bilerek veya bilmeyerek yoksulun farkında olmadığı sonucu çıkıyor. Uluslararası kuruluşların verileri Türkiye'de yoksulun nasıl tırmandığını gösteriyor. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılanın dünya toplumu içindeki payı giderek düştü. 2013 yılında bu pay %1,3 iken 2020 yılında 0,86'ya geriledi. Türkiye'de 1000 kişiye düşen doktor sayısı dünyaya göre düşük kaldı. 1000 kişiye düşen doktor sayısı Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 3,37 iken Türkiye'de 1,76'dır. Hastanelerde 1000 kişiye düşen yatak sayısı Avrupa'nın yarısında azdır. Avrupa'da 1000 kişiye düşen yatak sayısı 5,92 iken Türkiye'de 2,7'dir. İşsizlik oranı olarak Türkiye dünyadan negatif ayrıştı. Türkiye'nin de içinde olduğu OECD ülkelerinde işsizlik oranı ortalama %5,2'dir. Türkiye'de ise %13,9'dur. İşsizlik yoksulluğu artıran en önemli sorundur. Türkiye Ekonomi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında liste başında.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi açısından seçimlere katılımın önemi ve İran'daki siyasi yapılanmalar ve seçim rekabetlerini ele alacağız.
İslam İnkılabı zaferinden sonra seçimler her daim İslam Cumhuriyeti sisteminin halka dayalı temellerinin güçlenmesi ve farklı siyasi zevklerin faaliyetlerine zemin hazırlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın son 40 küsur yıldaki deneyimleri ve halkın seçimlere büyük çaplı katılımları, halkın seçimlere katılımının üst bir seviyede olmasına uygun olarak, demokrasinin ve İslam Cumhuriyeti'nin gücünün de aynı derecede yükseldiğini gösteriyor.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, seçimlere katılım konusunda İslami Şura Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle görüntülü olarak yaptığı konuşmalarında seçim rekabetlerinin gereksinimleri ve zaruretleri hususunda şöyle buyurdular. Seçimlerin sonucu yıllar boyunca halkın ve ülkenin üzerinde etki yaratacaktır. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düşmanların istediklerinin aksine İran'ın izzeti, haysiyeti ve onur kaynağı olmasını umut ediyoruz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, düşmanların en başından itibaren seçimlere karşı olduklarını, özellikle de anayasanın değişikliğinin ardından ve ülkenin yürütme işlerinin Cumhurbaşkanı'na bırakılmasından sonra daha ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle buyurdu. Son 40 küsur yılda düşmanların algı operasyonu seçimlerden önce halkın katılmayacağını ileri sürmek etrafında idi. Halk seçimlere katıldıktan sonra ise seçim mühendisliği yapıldığını söylüyorlardı. Ardından da seçilen Cumhurbaşkanının yetkisi olmadığını söylüyorlardı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni şimdi de düşmanların algı operasyonunun devam ettiğine vurgu yaparak şunları belirtti. Onlar insanlara seçimlerin ve Cumhurbaşkanının seçilmesinin faydasız olduğunu telkin etmeye çalışıyorlar.
Seçimler gerçekte demokrasinin kurulması ve siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki işlerin ilerletilmesi için, toplumun mevcut kapasitelerinin azami şekilde kullanılması için geçiş sürecidir. Buna esasen seçimlerin olumlu ve pozitif etkileri ve işlevleri hususunda hiçbir kuşku ve şüphe söz konusu olamaz. Buna rağmen kimileri halkın seçimlere katılımı hususunda kuşku uyandırmaya çalışmaktadır. Ancak bunun köklerini başka yerlerde aramak gerekir. Özellikle kimi yetkililerin başarısız karneleri ve kimi zaman da düşmanların olumsuz algı operasyonları bu kuşku uyandırmaların nedenidir.
Bunlara ilaveten seçimlere katılma ve kendi kaderini tayin hakkı siyasi, sosyal ve hukuki bir hak olarak önemlidir ve demokrasinin temeli olarak bilinir. Bu hak, seçme hakkı, katılma hakkı gibi başlıklarla anılır. Kendi kaderini tayin hakkı veya self-determinasyon İslam Cumhuriyeti sisteminde dini bir görev ve sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir halkın özelliği, hak sahibinin onu savunması ve her halükarda tüm haklarını talep etmesidir. Ayetullah Hameni ise bu konunun önemini defalarca dile getirerek seçim bir hak ve aynı zamanda bir görevdir. Yorum yapmak halkımızın hakkıdır vurgusunu yaptı.
İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında şu vurguda bulundular. Herkes seçimlere katılmalıdır. Bu katılım İslam Cumhuriyeti'ni güçlendirmeli ve süreklerinin bekasını sağlamalıdır. Böylece ülke tam bir güvenlik ortamında kalmaya devam edecektir. Bu açıdan bakıldığında halkın seçimler alanındaki varlığı ve katılımı ülkenin tehditler ve sorunlar karşısında yetki ve kabiliyetini ortaya koymaktadır.
Ayetullah Seyyid el-Hameni'nin de belirttiği gibi seçimler milli gücün en büyük tezahürüdür. Sonucu ise medeni toplumun evrilmesi ve bu süreci sürdürmesi, gelişmenin devam etmesi, tüm tehditler ve baskılara rağmen İran milletinin büyümesi ve yücelmesi için gereken zeminlerin hazırlanmasıdır. İran'da seçimlere katılım yasal zorunluluklara dayanmamakta, toplumsal bir görev ve dini görev olarak toplumda bireysel hakların bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır.
İslam İnkılabı rehberi 18 Haziran seçimlerine katılımın düşük olması ihtimaliyle ilgili bazı endişelere de değinerek şöyle buyurdular. Katılımın şu ya da bu isimle bir ilgisi olmadığına inanıyorum ama insanlar güçlü bir yönetim ve ülkenin sorunlarını çözme iradesine sahip birini aradıkları kesin. Böyle bir kişinin hangi unvana sahip olduğu veya hangi kesimden olduğu halk için önemli değil. Tabii bu aidiyetler ve bağlar siyasi gruplar için önemli olabilir ama halk için değil.
Ayetullah Hameni şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Adayların toplumun sorunlarını bildiklerine, yönetim kabiliyetine sahip, becerikli ve dürüst olduklarını ve ülkeyi yönetebilecek yeteneğe sahip olduklarını halka göstermeleri önemlidir. Bu durumda Allah'ın izniyle halkın seçimlere katılımı da yüksek olacaktır. İslam İnkılabı lideri sözlerine şunları da eklediler. Artık ülkenin acil ve temel sorunu ekonomidir ve adayların ekonomik sorunları çözmeye yönelik programlarını ve çözümlerini halka sunmaları ve ekonomik sorunları çözme yeteneğine sahip olduklarını göstermeleri gerekiyor. Aktif katılım bir yandan ve diğer yandan saf duygulara değil, farkındalığa dayalı seçim yapmak sayesinde asıl kaygısı insanların sorunlarını çözmek olan güçlü ve verimli kurumlar oluşturmak için en iyi seçenekler seçilebilir.
İslam Cumhuriyeti düzeninde halk oylarına dayanarak ve en iyi olduğunu düşündükleri kişileri seçerek ülkenin kaderini ve kendi kaderlerini belirlemişlerdir. İnsanlar her seçimde farklı görüş açıları ve zevklerine rağmen seçimlere katılarak ve oylarını kullanarak seçilen siyasi düzene güvendiklerini ve onu desteklediklerini her daim göstermişlerdir.
Seçimler her daim İslam Cumhuriyeti düzeninin halka dayalı temellerinin güçlenmesine ve farklı zevkilerin faaliyetleri için zeminin hazırlanmasına yol açmıştır. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de İran İslam Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı direniş ve dayanıklılık yolunda büyük bir mesafe kat edip bölgede stratejik bir güce dönüştüğü sırada gerçekleştirilecektir.
Doğal olarak seçim sezonunda reformcular, muhafazakarlar ve bağımsız siyasi aktivistler de dahil olmak üzere tüm siyasi parti ve kanatlar faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Şimdi de 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlamasıyla onaylanan adaylar programlarını ağırlıklı olarak milli medya ve sanal ortam aracılığıyla sunmaya çalışacaklar. Rakip sayılan adaylar televizyonda düzenlenen münazaralar ve tartışmalara katılarak partilerinin programlarını savunuyorlar.
Muhafazakar bir aktivist olan Vahdet Konseviyesi Esedullah Bağdamçıyan, Koalisyon Partisi'nin 28 Ordat 1400 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yaklaşımı hususunda İran'daki parti sisteminin İslami olmayan sistemlerdeki parti yapılanmalarından farklı sayarak şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Allah'ı eksen olarak kabul eden bir parti, sorumlulukları devretmek için hangi kişinin daha iyi, daha liyakatli, daha faziletli ve daha üstün olduğunu inceler ve ardından onu aday gösterir. Bu yüzden gerçek İslami parti her sorumluluk için daha liyakatliyi tanıtma peşindedir. Kendi partisinden bile olmayan ancak liyakatli olan birini tanıtmak peşindedir. Bağdamçıyan bu kültürün devrimin başlangıcından bugüne kadar genellikle İslam inkılabının değer odaklı çizgisinde seçimlerde topluca hareket etmeye neden olduğunu belirtiyor.
İran'da Millet Birliği Partisi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin Nekkaş şöyle düşünüyor. Reform hareketi için çok önemli olan konu toplumda güvenin yeniden inşa edilmesi meselesidir. Halkın güveni kazanılmalıdır. Bu yüzden ilk aşamada reform hareketi ve halk arasında sağlam bir bağ oluşturulmalıdır. Ortaya konan programlar, sloganlarda mevcut durumda değişiklik yapabilecek kişileri desteklemek suretiyle bu durum gerçekleşebilecektir. Yolsuzluk ve ayrımcılıklar ile mücadele için gereken cesarete sahip, değişikliklere karşı çıkan grupların ortaya çıkaracağı sorunlara karşı koyacak kişilere ihtiyaç var. İşte cesaretli olanlar seçilmeli ve böyle bir değişikliği hem de 4 yılda gerçekleştirebilecek kişilere ihtiyaç vardır.
Muhafazakar siyasi aktivist Muhsin Kuhken de müstakbel başkanın özelliklerinden bahsederek şöyle diyor. Cumhurbaşkanlığından sorumlu olacak kişinin akıllı bir kişi olması ve diğer erk başkanlarıyla etkileşime girmesi gerektiği bir durumdayız. Doğru ya da yanlış aday gösterilen kişilerle ilgili olarak en başta seçeneklere bakıp kişilerle ilgili tartışmayı başlatmak yerine temel kriterlere yönelmek gerektiğine inanıyorum. Halkın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasına yardımcı olan ve meşru bir eylem olan her türlü eyleme başvurulmalıdır. İslam İnkılap lideri de iyi seçeneğin seçilmesi için coşkulu bir seçim istiyor. Bu konu gerçekleşirse halkın kendi çıkarınadır. Dolayısıyla sadece İran'da değil dünyanın birçok ülkesinde rekabet konusu partiler arasında ele alınmaktadır. Rekabet farklı görüşlere dayalıdır ve hiçbir engel tanımamaktadır. Seçimleri hararetlendirmek için organize ve teşkilatlanmış bir şekilde çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.
İslami Şura Meclisi İmar Komisyonu üyesi İkbal Şakir'i de Cumhurbaşkanlığı seçimleri, şehir ve köy meclisleri seçimlerine azami katılımın önemine değinerek şöyle diyor. Seçimler ülkemiz için çok önemli. Dünyada her yıl seçim düzenleyen tek ülkenin bizim ülkemiz olduğunu söyleyebiliriz. Halkımız en üst kademeden en alt kademeye kadar seçimlere katılarak yetkililerini kendileri seçiyor. Bu ilerici ve demokratik bir ilkedir ve aslında dini esasları benimsemiş İslam inkılabımızın dünyadaki gurur kaynağı sayılır. Halkın sosyal ve siyasi kaderini belirlemesi için dini ilkelere göre hareket ediyoruz. Seçimlere katılım ne kadar coşkulu olursa bölgede ve dünyada durumumuz o kadar sağlam olacak ve bu maksimum varlık ve katılım içeride ve dışarıda birçok marjinal sorunu çözecektir. Farklı seviyelerde ve zevklerde insanları cezbedecek seçimler için yeterince adayımız da var. Ancak mevcut sorunlar tutkulu bir seçim ve doğru bir seçim yapmanın önemini her zamankinden daha fazla kılıyor. Çünkü tutkulu ve coşkulu katılım ve doğru seçim yapılması halinde halkın yanında olacak kişilerin seçilmesi halinde sorunların çözümü daha kolay olacaktır.
Anayasayı Koruma Konseyi'nin sözcüsü Abbas Ali Ketodai 13. Cumhurbaşkanlık adayları hakkında şunları söylüyor. Çok sayıda önde gelen kişiye sahip olduğumuz yıllar oldu. Belki başka bir siyasi atmosfer yaşayabiliriz. Tabii ki güçlü olanların gelmesini istedik. Böylece farklı siyasi zevklerin varlık göstermelerini hedefledik.
Seçim kampanyaları seçim sürecinin en önemli ve kader belirleyici adımlarından biridir. Bu aşama seçim coşkusunun yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Seçim kampanyasına dahil olan adayların çözüm ve programlarını az çok farklı söylemlerle sundukları aşikardır. Bu tartışmaların ve eleştirilerin sonucunun Cumhurbaşkanlığında vaatlerini yerine getirmek için pragmatik ve gayretli hareket edebilecek adayların seçilmesi olması bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ali Çetinkaya isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Z kuşağı yoktan anlamaz, hayallerini ertelemekten hoşlanmaz, tevazu sevmez ve toprakla irtibat kurmaz. O her zaman gökyüzünde, bulutların üzerindedir. Z kuşağı tüketim ve israf odaklıdır. Sahip olduklarına değil, olmadıklarına yoğunlaşır. Geleneksel kültürün gölgesinde doğup büyümüş kişiler ise israf konusunda oldukça hassastırlar ve hiçbir şeyi zayi etmemeye özen gösterirler. Tükettikleri ekmeğin tarladan fabrikaya, fabrikadan fırınlara ve buradan da sofraya uzanan meşakkatli yolculuğunu bilir ve yerdeki kırıntıları itinayla toplayıp kuşlara atarlar. İsraf sinsi bir hastalıktır. Eğer bir kere bulaşmışsanız farkında olmadan yol almaya devam edersiniz. Bu anlamda ekmek belirleyici bir değerdir. Ekmeği israf eden bir kişi suyu da, meyveyi de, zamanı da, havayı ve sevgiyi de israf ederek bunu bir yaşam şekline dönüştürür. Geleneksel kültürün gölgesinde büyüyen kişiler için toprak bir eğitim aracı, canlı bir organizma bir değerdi. İnsanlar toprakla kurdukları yakınlık sayesinde israfa karşı durmayı öğrenir, şükrü ve sabrı hayatlarının bir parçası haline getirirlerdi. Toprak, kursaklarına giren ekmek, soludukları hava ve sevgiydi onların dünyasında. Güne toprağa basarak başlar, toprağın bağrında yetişen ürünlerle enerji toplar, toprakla buluşur, toprakla hemhal olurlardı onlar. Ekmeğin, suyun ve tüketilen bütün ürünlerin anasıydı toprak ve hak ettiği itibarı görürdü ve insanlar toprağı değersizleştirdikleri gün kendilerini de alaşağı ettiler. Evet, burada İsrafla ilgili ne kadar güzel anlatmıştır.
Tabii ki.
Yeni nesille hiç bu açıdan bakmamıştım. İsraf demek ki yeni nesil, modern dünyada daha çok yapılıyor değil mi?
Bir tüketici, böyle değildi. Tüketici nesli yetiştirilmiş ama o işte Ali Bey'in anlattığı o günleri sanırım bizim kuşağımızda olanlar çok iyi hatırlıyorlar. Hele mesela anneannelerimiz, babaannelerimizin yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. İzin verirseniz evet, devamlı buyurun. Devam edeyim Ali Bey'in mektubunu. Ali Bey şöyle yazıyor. Nelerimiz topraktan aldıkları ürünleri titizlikle ayrıştırır ve faydalı hale getirirlerdi. Sofraları oldukça sade olurdu. Onlar az yer, az uyur ve az konuşurlardı. Tarladan toplanan meyve ve sebzelerin bir kısmı kurutulur, bir kısmı konserve olarak hazırlanır, bir kısmı reçel ve pekmez için ayrılırdı. Kalan atıklar gübreye dönüşmesi için toprağa bırakılırdı. O zamanlar hazır gıdalar pek itibar görmezdi. Annelerimiz yemeklerde kullandıkları yağı, kahvaltılık peynir ve zeytini, çay eşliğinde atıştırdıkları çerezleri kendi elleriyle hazırlar ve ikram ederlerdi. Pandemi döneminde orta yaş ve üstü hanımlar topraktan öğrendiklerini eve taşıyarak ailenin moralini yükseltmeye çalıştılar. Paylaşıma ağırlık verdiler. İsraftan kaçınmaya gayret ettiler ve daha azla yetinmenin saadet getireceğine inandılar. Evlerde izole bir hayat yaşayan genç kuşak, stres ve can sıkıntısından bahsederken, kısıtlı imkanlarla saadet üreten anneler, evlerimizin görünmeyen kahramanları oldular. Ali Bey çok güzel bir konuya değinmiş fakat bu yasak, dışarı çıkma yasağı dönemindeki bazı ailelerin de nasıl stok yaptıklarını maalesef gördük. Keşke böyle şeylere tanıklık etmeseydik.
Evet, keşke. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Thank you. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Nazlı Şener isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. İslam coğrafyasının göbeğine sülük gibi yapışan ve savunmasız insanları katletmeye devam eden İsrail bütün gücünü ve cüretini İslam ülkelerinin kukla liderlerinden ve onlarla yapılan işbirliği anlaşmalarından alıyor. Bunu anlamanız için uzaklara gitmenize hiç gerek yok. Başınızı kaldırıp gözünüze ilişen ilk fotoğrafa bakmanız kafi. İşgalci İsrail'in güvenliği adına ülkemizde kurulan Kürecik ve İncirlik üslerinin varlığını ne aklımız ne vicdanımız kabul ediyor. Cumhurbaşkanı gerekirse bahsi geçen üsleri kapatırız diyor ama henüz bu noktada atılmış bir adım yok. Amerika medyasında İncirlik üssü kapatıldığı takdirde burada yer alan B-61 hidrojen bombalarının ne olacağı tartışılırken bizler tahrip gücü yüksek olan bu bombaların nelere mal olabileceğini farkında dahi değiliz. Evet, İsrail'in son 12 günlük Gazze Savaşı'ndan sonra orada çocukları, masum insanları katletmesinden sonra bu tür yazılar bayağı kaygılar, alıyoruz.
Evet.
Kaygılar, evet, bir de İslam dünyasına yönelik o itirazlar, sitem dolu sözler de yer alıyor. Yani sadece sözde olmamalı bu kınamalar.
Tabii ki.
Pratikte de eylemler yapılmalıdır diyorlar.
Maalesef genelde değil hep kağıt üzerinde kalıyor ve kınamalarla yetiniyorlar. Yoksa hiçbir girişim veya sert bir tavır, bir protesto, yani bir yaptırım falan görmedim ben.
Burada şimdi Filistin meselesi siyasete de alet ediliyor. Bir malzeme olarak kullanılıyormuş gibi geliyor. Keşke öyle olmasaydı.
Evet.
En azından Mescid-ül Aksa siyasete alet olmasaydı.
Veya insani açıdan bakılsaydı, oradaki çocukların okulu, yaşamı, fotoğraflarına evet. Bakıyoruz, harabelerde yatıp kalkıyorlar. Yani gerçekten tabii. Bu çocuklara yazık, evet. Günah. Nazlı Bey, Nazlı Hanım'ın,
evet.
Özür dilerim, Nazlı Hanım'ın mektubuna ben devam edeyim,
evet,
izin verirseniz. Buyurun. Orantısız güç kullanarak Filistin halkını acımasızca katleden İsrail'in güvenliğini sağlamak adına kurulan bu üslere müsamaha gösteremeyiz. Bu Filistin davasına bir ihanettir. Yöneticilerimiz eğer sözlerinde samimiyseler, işgalci zihniyete hizmet veren üsleri acilen kapatmalı ve İsrail ile diplomatik, siyasi, hukuki, ticari ve ekonomik ilişkileri askıya almalıdırlar. Yoksa ne sarf edilen ifadelerin ne de verilen vaatlerin hiçbir anlamı olmayacaktır. Nazlı Hanım'a teşekkür ediyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Ankara'dan herkesi selamlıyorum. Çok zor dönemden geçiyoruz malum. Burada kendi vatandaşlarıma sağlık protokollerine uymalarını ve maske kullanmalarını rica ediyorum. Gerçi sosyal mesafe konusunda herkes dikkatli davranıyor ama çok az sayıda insanın bu krizi önemsememeleri pandeminin daha da yaygınlaşmasına neden olacak. Herkes için sağlık ve sıhhat diliyorum. Yayın çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Hoşça kalın.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ve Eser Karagül isimli dinleyicimizin mektubunu izin verirseniz.
Buyurun,
pek fazla zamanımız yok galiba. Ben devam edeyim.
Eser
Karagül şöyle yazıyor. Yeni problemlerle ve kavramlarla tanışıyoruz. Sebebini ve çaresini bilim adamları bulmaya çalışıyor. Hikmetini ise hep beraber arayacağız. Mesela koronayı ve pandemiyi tanıdık. Sosyal hayatta, adalette ve siyasette de korona benzeri mikroplardan bulaşan ahlaksızlık pandemisi yaşadık. Yayılmasından korktuk. Sosyal koronaya karşı sosyal bağışıklık aşısını kimden ve nasıl alacağımızı ve nasıl uygulayacağımızı bulamadık. Zira birileri ahlak aşısı yapan sivilleri maskeleyip yok etti. İş ve çözüm devletin ahlak aşısına kaldı. O da kafi gelmiyor, zira o da defolu derken musilajla ve salyayla tanışmaya başladık. Bu kirlilik halinin zaten bildiğimiz siyasi musilaj yoğunluğu ile aynı zamana denk gelmesinin bir hikmeti olmalıdır.
Evet, uzun bir mektup önemli konulara değiniyor. Özellikle son dönemde o müsilaj meselesi.
Tabii.
Orada deniz salyası veya bir başka adıyla önemli bir çevre meselesidir. Birçok eleştiriler yönlendiriliyor hükümete yönelik. Eskiden neler yapılması gerektiği söyleniyor ama yapılmamış. Birbirlerini suçluyorlar. Yani bu
suçlamanın gündemde, bir faydası yok ki.
Bu suçlamalar her zaman her şeyde ben yapmadım, başkası yaptı,
bu siz sorumluluk yaptınız. Üstlenmemektir, sorumluluktan
maalesef
kaçmaktır.
Maalesef böylesi sorumsuzluklarla çevre kirletiliyor. Çevre ölürken insan ölüyor sanki.
Evet.
Yani çevre demek yani insanın hayatı demektir. Bu kadar önemli. Aziz dinleyicimize gönderdiği mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsu'da yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Sonunda Leyla Dere, Murat Enver ve Rıza Adıvar isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, halkın seçimlere katılma davetini yeni bir dönem için geniş kapsamlı bir cihat olarak değerlendirdi. 20.500'den fazla üniversite hocası İslami İran halkını seçimlere mümkün mertebe yüksek oranda katılmaya çağırdı. Türkiye'deki İran misyonları seçim hazırlıklarını tamamladı. NATO liderleri nükleer anlaşmaya desteklerini yeniledi. Amerika'nın nükleer anlaşma karşıtı tutumu devam ediyor. İran Gıda ve İlaç İdaresi sözcüsü İran'ın dünya korna aşısı üreticileri kulübüne katıldığını duyurdu. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 600 bine dayandı. Türkiye'nin yeni koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte 74 kişi daha hayatını kaybetti. İran filmi Cebrail, Yunanistan ve Türkiye'deki iki uluslararası film festivaline katılmaya hak kazandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Başkanı Biden, NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Biden görüşmeye ilişkin çok iyi bir toplantıydı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırlarının aynı zamanda NATO'nun sınırları olduğunu belirtti. Terör rejimi İsrail'de koltuğu kaybeden Netanyahu sert açıklamalarda bulundu. Ve Amerika Büyükelçiliği personelini bayrak yürüyüşü öncesinde uyardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik.